Ayrım 10, Bölüm 10, Alamut, Sayfa 189. Maymun Diz'deki işi bitirdiğimiz günün ertesi sabahı Alamut grubunun sorumlusu Richard lazım olan katırları aldı ama alışılageldiği gibi 4-5 saat sonra varmadılar. Başka bir gecikme vardı. Muhtar Mino ile birlikte Nevizar Şah'tan ayrılmadan önceki hizmetler için ona ödeme yapmadığımda ısrar ediyordu. Bu çok yanlıştı ve Richard biliyordu. Richard sonradan bana bu olayı anlattığında çok şaşırdım. Çünkü muhtar bana dürüst biri gibi gelmişti. Ancak yaşanan acı deneyimler vadide yaşayan insanların bize yasal av gibi baktıklarını öğretmişti. Bu onların bakış açısından anlaşılır bir durumdu. Ekipmanımız zengindi ve onlar buna bakıp bizim zengin olmamız gerektiği sonucuna varmışlardı. Belki de onlara ödediğimiz ücretin çok az olduğunu düşünüyor ve bu yüzden bizden biraz daha fazla para alarak adaleti sağlamaya çalışıyorlardı. Eğer aldanırsak bu bizim hatamızdı, onların değil. Richard muhtara ücretini daha önce aldığını kesin bir şekilde anlatmıştı. Muhtar iddiasında daha fazla direnmemiş, incelikle ve saygıyla veda edip ayrılmıştı. Bu noktada Alamut'ta yaşayan insanların ahlaki standartlarına dair bir şey söyleyebilirim. Sözlerini ilk ağızlarından çıktığı şekilde tutuyorlar ve bizi hiç aldatmaya çalışmıyorlardı. Öte yandan sürekli olarak bir şeylerin ödünç alındığını fark ediyorduk ve bazen bu ödünç alınan şeyleri geri almamız çok zor olabiliyordu. Sir Cloud Acon Lace güneş gözlüklerini bana ödünç vermişti ve bu gözlükler kalelerin tuğla işlerinin doğal kaya formasyonlarından ayırmada çok işe yarıyordu. Ve çoğu kez bizim verimsiz bir tırmanış yaparak 2-3 saat zaman kaybetmemizi engelliyordu. Bir keresinde kampa döndüğümde gözlüklerin kaybolduğunu gördüm. Onlara ne olduğunu sordum ama köylülerin hiçbiri bir bilgi vermiyordu. Sonra onlara eğer gözlükler 24 saat içinde geri gelmezse hem bölgedeki jandarmaya hem de Tahran'a yetkililere haber vereceğimi söyledim. Bu da sonuç vermedi. Sonunda yoruldum ve gözlüklerin yanlışlıkla alındığından emin olduğumu ve onu bana getirecek kişiye 20 toman vereceğimi söyledim. 15 dakika sonra gözlükler geri gelmişti. Normalde kampa bir muhafız bırakıyorduk, bizden biri ya da oralı bir rehber. Ama yine de küçük hırsızlıkları engelleyemedik. En çekici görünen şeyler kaşık, bıçak, bardak ve ayna gibi küçük ev eşyalarıydı. Bir keresinde Azkavar'daki bir eve nezaket ziyaretinde bulunmuş ve kamp aynalarımızdan birinin evin duvarında olduğunu fark etmiştik ama nezaketen bir şey söylememiştik. Alamut ekibi Ragnar ve Mike Maymun Diz'le ilgili işlerimizi bitirdikten sonra öğleden sonra yola çıktılar ve küçük bir köy olan Andi'de gece için kamp yapmaya karar vermişlerdi. Andi, Hasan Sabah'ın kendisi Alamut'a varmadan önce fedailerini gönderdiği ve aynı zamanda Alamut'a oyunlarla sahip olmadan hemen önce karargahını kurduğu yerdi. Andi, ama nehrin küçük bir kolu olan Andi Rud'un iki tarafında uzanan güzel bir köydü. Etraftaki tüm tepeler dikti. Şams Kilaya'daki Kongle Mera kapısı ile aynıydı. 1959'da bize bu köyün hemen kuzeyinde büyük bir kalenin olduğunu ve hiç kimsenin oraya tırmanmayı başaramadığını söylemişlerdi. Bu alanı bulmak için verdiğimiz çaba sonuç vermedi ve ben böyle bir kalenin gerçekten var olduğundan şüpheye düşüyordum. Ancak tepenin geri tarafında 450-500 metre kadar ileride çok ilginç mağaralar vardı. Belki de bunlar zor zamanlarda saklanma ve depolama yeri olarak kullanılıyorlardı. O mağaralarda Richard ve ekibi kırık çanak çömlek, hayvan kemikleri ve kömür izleri bulmuşlardı ama bu izlerden herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün değildi. Yol Andy'den çıkıp iki dağ sırasının üstünden yükseliyordu ve sonra da parlak beyaz bir camisi olan küçük bir köyden geçiyordu. Bu cami çok uzun mesafelerden görülebiliyordu. 1961'de bu camide Hasan Sabah'ın mezarının olabileceği söylenmişti. Bunun orada yaşayanların hayal gücü olduğunu düşünsem de oraya özel olarak bakmak istedim. Bölgenin en büyük toprak sahibi Bay Alamuti beni karşıladı ve caminin içine götürdü. Orada siyah bir pelerin giymiş ve çok yaşlı bir adam olan muhafızı gördüm. Ona kaleye dair neler bildiğini sordum. Bana 150 yıl önce bir grup işçinin köylülerin üzerinde ne yazdığını anlamadıkları bir mezar levhası bulduklarından söz etti. Bu levha Tahran'a götürülmüş ve orada eski yazıları okuyabilen bir bilgin tarafından incelenmişti. Levhada yazılana göre bu Hasan Sabah'ın mezarıydı. Oranın sakinlerinin hiç kazı yapıp yapmadıklarını sorduğumdaysa kimsenin buna cesaret edemediğini söyledi. Daha sonra bahsi geçen mezara baktım ve Bay Alamuti eğer kazmak istersem bana gerekli izinleri sağlayacağına söz verdi. Ancak ben orada yapılacak bir kazının karışık sonuçlar doğurabileceğini hissediyordum ve bu yüzden Bay Alamuti'nin önerisini kabul etmedim. Ayrıca buranın Hasan'ın mezarı olma olasılığı çok azdı. Çünkü birçok kanıt onun Kazvin'de gömülü olduğunu gösteriyordu. Camiden 8 kilometre kadar sonra yol dik bir şekilde iniyordu. Ve hemen sonrasında Gazur Kavan köyü görülüyordu. Alamut kayalığının eteklerine sığınmıştı ve güneyde geniş bir plato ana akıntıya doğru inceden eğiliyordu. Köy bu bölge için büyük sayılırdı ve 500 aile yaşıyordu. Evlerin çoğu balçık tuğlalardan yapılmıştı ve güneşten korunmak için kuzeye bakan hoş verandaları vardı. Merkezde geniş bir köy meydanı vardı. Bu mezarlık bölgesinin üzerindeydi ve çocuklar eski Müslümanlara ait oldukları belli olan mezarların arasında mutlu bir şekilde koşuşturuyorlardı. Güney ucunda 500 yıldan daha fazladır orada oldukları belli olan iki devasa kara ağaç vardı. Söylenceye göre bu ağaçları Hasan Sabah'ın kendisi dikmişti ama bu ağaçların o kadar eski olmadıkları aşikardı. Yaşam standartları çok ilkel olmasına rağmen herkes memnun ve mutlu gözüküyordu. Aile ruhu çok güçlüydü ve sosyal yaşamın temeliydi. Evler tek katlıydı ve hepsinin önünde bir veranda vardı. Evlerin odağı çok küçük ve aynı zamanda yatak odası olarak da kullanılan oturma odalarıydı. Bu odalar çok temiz tutulur, evin genelinin aksine. Ve her yıl yeniden boyanırdı. Tam ortada yerde yazın halıyla örtülen ve kışın ısınma için kullanılan bir çukur vardı. Uzun kış gecelerinde bu ateşin başında toplanılır, sohbet edilir ve böylece yerel söylence ve efsaneler nesilden nesile aktarılırdı. Yabancılar bulunduğu zaman kadınlar duvarları is ve kirle kaplı karanlık ve pis kokulu çukurlara benzeyen mutfaklara gönderilirdi. Mutfaktaki duman gidebildiği kadarıyla çatıdaki bir delikten giderdi ama rüzgar ters bir yönden eserse orada bulunan kişi ölecek gibi olurdu. Bu evlerin ne kadar dayandığını sorduğumda 60 yıl kadar dayanabildikleri cevabını almıştım. Bazı büyük evlerde ise iki misafir odasının olduğu bir üst kat vardı. Düzenleme basitti. Gene balçık kullanılarak üstte alttakine benzer bir kat dikiliyordu. Balçık oldukça sağlamdı ve duvarlar Ocak ve Şubat ayı boyunca esen sert rüzgarlar ve fırtınalara dayanıklıydı. Evlerdeki eşyalar birkaç hoş görünümlü yorgan ve döşek, evde bildiğimiz anlamda hiçbir yatak yoktu ve herkes yer yatağında yatıyordu. Bir yağ lambası, bir Alman alarmlı saati ve birkaç tabak kaşıktan ibaretti. Kaşıklar daha lüks gibiydi ve bu yüzden önemli ziyaretçilere sunuluyordu. Elbiseleri kalaylanıp düzlenmiş ahşap sandıklara koyuyorlardı. Bu sandıklardan bazılarının üstünde kampımızın çöplerinden çalınmış bira kutuları, fasulye konserveleri ve başka bazı eşyaları görmek tuhaftı. Sonradan tenekeye verilen önemi anladık ve atmamaya başladık. Tenekenin içindeki şey bittiği zaman onları hevesle alan çocuklara veriyorduk ve onlar da eve götürüyordu. Bölgedeki insanların çoğu doğal olarak cahil kalmışlardı. Hayatları boyunca Tahran'a bir ya da iki defa, o da iş ya da askerlik için gitmişlerdi. Çoğu hayatlarından memnundu ve ilkel evlerini Kazvin ya da Tahran'ın parlak ışıkları için terk etmek istemiyorlardı. Bazı istisnaları olsa da askerlik hizmeti oradaki gençleri pek fazla rahatsız ediyor gibi durmuyordu. Askerliğe seçilme sistemi bize çok plansız görünmüştü. Genellikle bir onbaşı ve iki askerden oluşan bir asker grubu senede bir defa tüm vadiyi dolaşıyordu. Her köy, hükümet ve toprak sahibi tarafından belirlenen asker kotasını doldurmak zorundaydı. Ancak askere alma ekipleri görüldüğü zaman genç erkekler dağlara çekilir ve yalnızca yavaş davrananlar askere yazdırılıp Tahran'a gönderilirdi. Her ailenin küçük bir toprağı vardı ve kendine olabildiğince yeterli olması için çabalarlardı. Her köyde, hemen her yerde yetişen pirinci saymazsak, bir ya da iki temel ürün yetiştiriliyordu. Örneğin Gazur Kağan'da en iyi kavun ve üzümler yetiştirilirken hiç domates yoktu. Domates 3 mil kadar ötedeki Suutur Kağan'dan temin edilirdi. Ayrıca Gazur Kağan'da çok güzel fasulye, patates ve soğanlar yetişirdi. Artan ürün diğer ihtiyaçlarla değiş tokuş edilirdi. Paranın çok küçük bir işlevi vardı ve yalnızca köy bakkalından özel şeyler almak için kullanılırdı. Bakkal her köyde bulunmuyordu. Tüm vadide topu topu 4-5 bakkal vardı. Bunlardaysa işlenmemiş sabun, çay, Hindistan ya da Seylan'dan, çivi, sigara, kibrit ve kumaştan başka pek bir şey yoktu. Tüm bu mallar Kazvin'den katırla getiriliyordu. Köylüler yıllardır biçimleri değişmeyen ev eşyaları ve tarım aletleri de dahil olmak üzere diğer her şeyi kendileri yapıyorlardı. Her köyde sosyal konumları çiftçilerden daha yüksek olan 2-3 usta bulunuyordu. Marangoz, inşaat ustası, ayakkabıcı, hamamcı gibi Gazur Kağan hamam bulundurma talihine sahipti. Köy meydanının yanına kurulmuştu. Pazartesi ve cumaları kadınlara ayrılmak üzere her öğleden sonra kullanıma açılıyordu. Alçak ve karanlık giriş holünden akan suda oluşturulmuş ve girenlerin ilk olarak ayaklarını yıkadıkları küçük bir havuz vardı. Giren kişi daha sonra bir köşeye yüksekçe kurulmuş parmaklıklı bir pencerenin bulunduğu bir odaya giderdi. Bu giyinme odasında sıcak su odasına açılan demir bir kapı vardı. Koku mide bulandırıcıydı ve oda buhar yüzünden boğucu bir hale gelmişti. Ortada oldukça sıcak ve çok kirli bir suyla dolu bir tank vardı. Duvarlar ve zemin yapışkan ve kaygan. Nefes alıp vermekse çok zordu. Banyoyu aynı anda 2 ya da 3 kişi kullanabiliyordu ve sıcak suyla işlerini bitirdiklerinde içi soğuk su dolu bir tankın içine atladıkları son odaya gidiyorlardı. Bu koşullarda yapılan bir banyo en dayanıklı gezginin bile tekrar etmek istemeyeceği bir tecrübeydi. Köyler muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetiliyordu. Bazı köylerde muhtar toprak sahibi tarafından atanıyordu. Bazıları ise köylüler tarafından seçiliyordu ki bu köyün en zengini olurdu genellikle ve bazılarında ise muhtarlık görevi babadan oğula geçerdi. Muhtar çıkaran aileler gelenek ve köklerden onur duyarlardı. Muhtarın adaleti sağlamak da dahil esaslı görevleri vardı. Hırsızlık gibi küçük suçlarla uğraşırdı ve verilen ceza genelde para cezası ya da kırbaç olurdu. Daha ciddi suçlar vadinin merkezi Muallim Kilaya'daki jandarmalara bildirilirdi ve suçlu yargılanmak için Tahran'a götürülebilirdi. Muhtar ihtiyar heyetini belirlerdi. Bunlar çözüm önerileri getirecek ve tartışmaları yürütecek 4 ya da 5 deneyimli köylüden oluşurlardı. Hükümet köylüleri kendi yöntemiyle baş başa bırakır ve yalnızca zorunlu durumlarda işlerine karışırdı. Bu sistem bütün olarak bakıldığında iyi çalışıyor gibi görünüyordu. Tarlada yetişen az çeşitteki ürünleri saymazsak, diğer gelir kaynakları koyun ve tavuktu. Bazı sürülerde ortak mülkiyet vardı ama çoğu durumlarda her ailenin 3-4 koyun ya da keçisi vardı. Koyunlar iyice beslenir ve düğün gibi özel durumlarda kesilirdi. Kaynatmayı hiç ihmal etmememize rağmen Keçilerin sütünü tatlı ve güzel bulmuştuk. Bir tane koyun batı standartlarına göre gülünç derecede ucuz denilebilecek 25 tam anlık bir fiyata satılıyordu. Ama bu fiyat vadi kıstaslarına göre pahalıydı. Yumurta fazlaca vardı ve bu besin öğünlerimizin büyük bölümünde vardı. Köylüler yumurtayı arada sırada yerlerdi ve bu yüzden bir kısmı boşa giderdi. Modern haşhaşiler kahvaltıda patates dilimlenmeyen ekmek yer ve çay içerlerdi. Öğlen yemeği soğan, ekmek ve keçi peynirinden oluşur. Akşam yemeğinde ise sebze türlüsü yer ve çay içerlerdi. Yoksul bir aile yılda en çok 2 ya da 3 kez et yerdi. Ama buna rağmen eklem ve romatizmal rahatsızlıkları bir tarafa bırakırsak insanlar gayet sağlıklıydı. Sinekler her taraftaydı ve bunların pek fazla hastalık yaratmaması bizi şaşırttı. Diğer zararlılar eşek arıları ve yaban arılarıydı. Bu zararlılar bazı zamanlarda hayatımızı ıstıraba çeviriyorlardı. Köylerde su kaynakları ilginç bir şekilde boldu. Sulama için de yeterliydi ve her köyün kendi kaynağı vardı. Çeşme köydeki sosyal yaşamın merkezlerinden biriydi ve günün her saati bu çeşmenin başında zamanını konuşarak geçiren kadın, erkek ve çocukları görebilirdiniz. Aslında bize gün boyunca doğru dürüst hiçbir iş yapmıyorlarmış gibi görünürlerdi. Çoğu aile, en azından kadınlar, gün doğumuyla uyanırlardı ve evin erkeği kahvaltı hazır olana kadar yataktan kalkmazdı. Arkadaşlar ve akrabalar çok sık sohbete geldikleri için yemekler uzun sürerdi. Sonra kadın evi temizleyip suyu getirince erkek tarlada ya da evde tamir yaparak belki biraz çalışırdı. Zaman hisleri pek olmadığı için herhangi bir işin bugün mü yarın mı yapılacağını önemsemezlerdi. Öğlen vakti yemeklerini yer ve ardından 4-5 saatlik bir siesta yaparlardı. Yaz ortasında sıcaklık bazen köylüler için bile katlanılmaz bir hale gelirdi. Sıcaklığın dönüştüğü akşam saatlerinde biraz daha fazla iş yapılırdı. Kadınlar çamaşırları derede yıkar ve kiri iyice çıkarmak için ayaklarıyla çiğnerlerdi. Erkekler bir kez daha tarlaya giderler ve saat 7 gibi güneş batmaya başlayınca yapacak fazla şey kalmazdı. Akşamları daha fazla sohbet olurdu ve genellikle saat 10 gibi yataklara gidilirdi. Topluluktaki en enerjik insanlar katırcılardı. Taşımacılık yükleri varsa sabah erkenden kalkar, tüm gün hayvanlarıyla birlikte ağır ağır yürümeye katlanır ve yalnızca öğleden sonraki çok sıcak saatlerde dinlenirlerdi. Dayanıklı, sert ve güçlü insanlardı. Köyün hemen dışında hayvanların otlaması için kullanılan ortak bir çayır vardı. Akşamları sırtlarına büyük ot yığınları alıp kurutmak için köylere götüren adamlar görürdük. Otu sırtlarında taşırlardı ama kendilerini düşmekten korumak için ayaklarını birbirine bağlarlardı. En dik yokuşlardan inerken bile dengelerini yitirmez ve düşmezlerdi. Kurumuş ot Hasan'ın zamanında olduğu gibi evlerin çatısına konurdu. Kızlar 14 yaş civarı evleniyorlardı ama erkekler çoğu Doğu toplumunda kadınlar için işin çoğunu yapsa da kadınlarına iyi davranıyor gibi duruyorlardı. Kadın nereye giderse çocukları da onunla birlikte giderdi. Genellikle sırtlarında küçük bir bebek olurdu. Bazı köylerin düzenli ve temiz tutulan kendi camileri vardı. Bazı zamanlar gezgin dervişler görünürdü ve köy halkı bu dervişlere büyük saygı gösterirdi. Birçoğunun güzel sesleri vardı ve onları ilahi ya da şarkı söylerken dinlemek çok güzeldi. Kutsal bir adam olarak ün salmak önemli bir üstünlük işaretiydi. Köylüler ileri derecede dindarlardı ve bir katırcı ya da tarlada çalışan bir adamın günün belirli saatlerinde yere dua bezini, seccade, attıktan sonra Mekke'ye dönüp namaz kılmaması çok olağan dışı bir durumdur. Bu yemeğin ortasında bile olabilirdi ve hiç kimse bundan utanç duymuyordu. Ara sıra Hristiyan olduğumuzun anlatmaya çalışıyorduk ama bu kelimeler onlar için bir anlam ifade etmiyordu. Sık sık yıkanmamızın inandığımız dinle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorlardı. Birçoğu İngiltere'yi duymamıştı. Bazıları da onun Hindistan'ın bir parçası olduğunu sanıyorlardı. Bir zamanlar onlar için bir merak ve heyecan kaynağı oluyorduk. Geceleri derede yıkandığımızda çevremize toplaşır ve bizi işaret ederek kikir kikir gülerlerdi. Dişlerimizi fırçalarken ağzımızda beyaz diş macununu gördüklerinde ise bizim kendimizden geçtiğimizi düşünürlerdi. Diş macununu kullanmalarına izin verdiğimizde macunu alıp yüzlerine sürmüş ve eğlenmişlerdi. 1961'de gezinin üyelerinden biri Alamut Vadisi'nin içine bir motosiklet sokmuş ve Kuazar Kuan'a çıkmıştı. Onun köye girdiği anı unutamıyorum. Köylülerin birçoğu hayatlarında ilk defa motosiklet görmüşlerdi. Süren adam bir kask takmıştı ve köylülere büyük olasılıkla Mars'tan gelmiş gibi görünüyordu. Çocuklar gürültüden korkmuş kaçıyorlardı. Yavaş yavaş motosiklete yaklaşmaya ve dokunmaya başladılar. Ancak yine de korkuları çabucak geçmedi. İnsanlar bize karşı her zaman arkadaş canlısı, yardımsever ve nazik davrandılar. Ne gereksiz şımarıklar, ne yağcılık yaptılar. Bize saygı gösterdiler ama sosyal olarak onlara yakın olduğumuzu düşünerek bu çok rahatlatıcıydı. Ve onlarla daha dengeli ilişkiler kurabildik. Daima özellikle de doktorlarımızın yaptığı yardımlar için müteşekkirlerdi. Aynı zamanda kendi yaşamları için üzüntü verici bir kadercilik içindeydiler. Felaket ve trajedileri önlenebilir bile olsalar boyun eğerek kabul ederlerdi. İlerlemeye dair hiçbir şey bilmek istemezlerdi ve yaşamlarını geliştirmek için hiçbir çabada bulunmazlardı. Varlıklarının temel düzlemi yüzyıllardır değişmemişti ve onların çıkarına bile olsa herhangi bir değişimden yana taraf olmuyorlardı. Bu durağanlık hayatlarının her alanında etkisini gösteriyordu. Çiftçilik yöntemlerinde İngiltere'nin orta çağda kullandığından daha geri yöntemler, yerel endüstri, halı ve yün dokuma ve giyim kuşam gelenekleri. Zaman hiç ilerlemiyor gibi duruyordu. Anı yaşıyorlardı ve hayatları etrafındaki dağlar kadar değişmezdi. Alamut Kalesi yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki bir uçurumun tepesindeydi. Ve 860-861 yıllarında yapılmıştı. Hasan burayı 1090'dan sonra büyük oranda yeniden yapmıştı. Yuvayni Kale'nin yapısını diz çökmüş bir deveye benzetmiştir. Ve daha başka pittoresklerde kaleyi tarif etmek için kullanmışlardır. Belki de Freya Stark'ın alabanda olmuş gemi benzetmesi en iyi ve uygun olanıdır. Uzak bir mesafeden bakınca Alamut yüksekliği bazı yerlerde 4500 metreye yaklaşan Havdekan Dağ sırasının yanında pek de etkileyici durmuyordu. Onun o çok güçlü pozisyonunu yalnızca yanına yaklaştığımızda fark edebilirdiniz. Alamut isminin anlamı kartal yuvasıydı ve gerçekten de kalenin çevresinde kartallar uçuyorlardı. Ana kamp köyün kuzey ucuna kurulmuştu ve buradan dürbün yardımıyla kale kalıntılarının tümünü görmek mümkündü. Kalenin rengi maymun dizin kırmızısının tersine griydi. Zirvenin yakınında iki parlak toprak parçası vardı. Burada üzüm bağları vardı ve yaygın kanıya göre bunlar Hasan Sabah tarafından ekilmişti. Kalenin dibinden bile onu sayısız kuşatmada koruyan stratejik konumu belirlenebiliyordu. Kayalık güneybatıdan kuzeydoğuya 140 metre uzunluğunda ve genişliği 10 metre ile 40 metre arasında değişen şekilde güçlendirmeler ve kışlalar yer alıyordu. Güneydoğu'da ana kaleye granitle bağlanmış ve kum taşından yuvarlak bir uçurum olan bir çıkıntı vardı. Kalenin kendisi gerçekten büyüktü ve duvarlardan büyük yıkıntılar kalmıştı. Ayrıca yeraltı mağaraları ve odalar vardı. Araştırmacı için esas zorluklardan biri kalıntıların hangi tarihe ait olduklarını bulmaktı. Çünkü kale 17 ve 18. yüzyıllarda hanedanın hükümdarlığına karşı olan muhalifler için hapishane olarak kullanılmıştı. Daha önceki Dolomite burçlarının kalıntıları da vardı. Ancak Moğol yıkımı karman çorman ve kafa karıştırıcı bir tabaka oluşturmuştu. Öncelikle topografiyi anlatayım. Kuzeyde, merkezinde 4500 metrelik siyalan kuhun olduğu büyük Havdekan dağ sırası uzanıyordu. Bunun ötesinde Elbruz dağları, Aşkavar ve Hazar'a doğru iniyordu. Bu kayalığın etrafında yarım bir çember oluşturmuştu. Havdekan sırasıyla kayalığın arasında 150 metre yüksekliğinde sönmüş lavdan oluşan bir tepe vardı ve tepe kayalığa dar bir boyunla bağlıydı. Kalenin inşasında kullanılan taşlar bu tepeden elde edilmiş olabilirdi. Batı tarafında içinde bir patika olan bir kaleye girişi olan bir koyak vardı. Koyağın bir ucundan diğer ucuna uzaklık 140 metre kadardı ve sonra yer tekrar yükseliyordu. Güneyde kale dik bir şekilde vadinin eteklerine doğru iniyordu ve bu yaklaşık 250 metrelik bir inişti. Bu taraftan kale Kozur Kuan'dan Alamut Vadisi'ne uzanan mükemmel bir manzara sunuyordu. Ve Talikan sırasının ötesinde ufukta Şiala Pas görünüyordu. Doğu tarafında ahırların ve kışlaların bulunduğu düşünülen yer, kayalık 15 metre derinliğindeki bir koya fazla dik olmayan bir şekilde iniyordu. Kaleye hücum edildiğine dair bir iz yok gibiydi ve bakan birinde olağanüstü güçlü ve dayanıklı izlenimini bırakıyordu. Kayalığın batı yanı boyunca uzanan keçi yolunu tırmandık ve ardından Lav Tepesi ile birleşene kadar kuzeye gittik. Ve burada kalenin alanının ne kadar geniş olduğunu gördük. Sadece burçlar yoktu. Hem yerin üstünde hem de kalenin içinde odalar olduğuna dair kanıtlar vardı. Kalenin tam bir incelemesini yapmak oldukça donanımlı bir ekipman gerektiriyordu. Güçlü matkaplar, buldozerler, büyük bir emek gücü ve tüm bunları sağlamak için para ve zaman. Maalesef hiç kimse yüzeysel bir incelemeden daha fazlasını yapamamıştı. Alamut bölgesi geçen yüzyıllarda daha iyi bilindiğinden ayakta kalan kalıntılara zarar veren birçok insan olmuştu. Yaptıkları dikkatsiz kazılar kalenin genel bir planını çizmeyi çok zorlaştırmıştı. Bu yağmacıların çoğu kalenin derinliklerine gömüldüğünde inanılan efsaneleri duymuş İranlılardı. Ve benzer hikayeler anlatılmaya devam ediyordu. Hatta Hasan'ın kalenin içinde oyulmuş bir oda yaptırdığı ve bu odayı balla doldurduğu ve Moğol işgalcilerinden birinin bu odada kayıp bulduğu bile anlatılıyordu. Bu şarap dolu fıçı hikayesinin doğuya uyarlanmış güzel bir versiyonuydu. Köylüler bize Hasan Sabbah'ın zamanından kaldığını anlatarak cilalanmamış çanak, çömlek, silah, yüzük ve paralar gösterdiler. Ancak gördüğümüz Victoria dönemine ait bir yarım peni bizi anlatılanlara dair oldukça kuşkulandırdı. Gazur Kıhan'daki Sek olarak bilinen ve köylülerin bazılarınca aklı eksik olarak bilinen bir adam vardı. Adam bize göstermek için içinde birkaç altın parçası bulunan bir şişe getirmiş ve bunları kalede bulduğunu söylemişti. Bazı gerçekler, kalıntılar sonbahar yağmurlarıyla kalenin zirvesinden yağabiliyor ve uçurumun hemen dibinde bulunabiliyordu. Şanslı biri bu kalıntılardan birine rastlayabiliyordu. Hasan'ın zamanında Alamut'ta yeni bir para basılmıştı ve kaleyi gezerken çok sayıda Alamut gümüş parası bulabileceğimizi ummuştuk. Ama umduğumuzu bulamadık. Haşhaşi çanak çömleklerinin çoğu örneği çok uzun zaman önce kaybolmuştu ve zemin şimdi hapishane olarak kullanıldığı 18. yüzyıldan kalan izler ve dağlarda otlatılan keçi sürülerinin bıraktıklarıyla kaplanmıştı. Kuzeybatı uçtan başlayarak herhangi birinin yerleştiği bir yer gibi durmayan dar bir kaya dilimi vardı ilk olarak. Her yanda kale güçlendirmelerinin kalıntıları vardı ve kuzeye doğru bir kırlangıcın yuvası gibi tehlikeli bir yere konulmuş olan tuğladan bir nöbetçi kulübesi bulunmaktaydı. Bu kaya dilimi 45 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeydi. Buranın Hasan Sabah'ın meşhur cennet bahçeleri olduğu akla gelebilirdi. Kaya diliminin batı ucunda ve güneybatı yüzde iki su sarnıcı vardı. Bu sarnıçlar kaya duvardan 15 metre kadar aşağı iniyor ve kayayı deliyorlardı. Richard ve Ja onlardan birine bakmak için aşağı indiler. Ancak suyun bir kuyudan mı yoksa birikmiş yağmur suyundan mı geldiği anlaşılamıyordu. Bu sarnıçların yanındaki kıraç kayalığın üzerinde üzüm asmaları vardı. Bu manzara vadinin geneline hakim olana paraleldi. Kırmızı kahverengi kayaların arasında bereketli yeşillikler sarnıçların biraz doğusunda ve 18 metre kadar aşağıda tuğladan bir kemerli geçit vardı. Dağ tarafına doğru giden dar ve düz bir kanalın üstüne inşa edilmişti. İniş çok dik olsa da burası kale garnizonunun kullanıldığı bir çıkış olabilirdi. İki rehberin ellerini sıkıca tutarak kuzeydoğu tarafındaki bir kaynağı görmeye giden Ragnar ve Rodi boyunlarını riske atmışlardı. Buranın iç bir girişi olmalıydı. Ama onlar kaygan bir kayadan aşağı inmek ve dar ve bir köprüden karşıya geçmek zorundaydılar. Atılan yanlış bir adım onları aşağıdaki çukura yollayabilirdi. Menba odası kayaya oyulmuş üç oyuğu olan alçak ve kemerli bir bölmeydi. Kaynak oyuktaydı ve içeride bolca toprak ve tuğla olmasına rağmen hala 60 santim kadar tatlı ve soğuk su vardı. Bölmenin tavanı isle kaplanmıştı. Ragnar ve Rodi bazı örnekler aldılar ama rehberler atletik köylülerin daha önce buraya gelip ateş yaktıklarını söyleyerek Ragnar ve Rodi'nin haşhaşi izi buldukları için duydukları sevinci kursaklarında bıraktılar. Bu arada menba odasından havdekar dağ sırasının bir başka mükemmel sırası görünüyordu ve belki burası bir gözetleme noktası olarak kullanılıyordu. Bu bölümden kayalığın ana bölümüne yükselen oldukça dik bir eğim vardı. Ana parça 105 metre uzunluğunda ve en geniş yerinde 40 metre eninde başka bir terasın üzerindeydi. Bu bölüm önemli görülen tüm odaları içeriyordu ve ekibimiz bu odaların 20 tanesini gezdi. En büyüğü kalenin merkezindeydi ve ölçüleri 12 metreye 6 metreydi. Bu odanın güneydoğu duvarı 3 metre yüksekliğinde ve 60 santim kalınlığındaydı. Kalenin ana bloğunun güney tarafı aşağıdaki koya inen çok dik eğime varmadan 45 metrelik bir eğime andırıyordu. Bazen keçi ve koyunların otladığı bir alandı. Kalenin perde duvarı bu terasın dibine yapılmıştı ve önemli kalıntılar mevcuttu. Burada Hasan'ın fedailerinden herhangi birine sadakatini kanıtlaması için duvardan atlama emri verildiğini hayal edebilirdiniz. Kalenin en sağlam yeri doğu ucundaki büyük istihkam duvarlarıydı. 14 metre yüksekliğinde ve 3 metre kalınlığındaydılar. Her uçta oldukça iyi korunmuş ve sert taşlarla kaplı iki taret vardı. İçlerinde kalenin alt tarafına giden merdivenlerin kalıntılarını bulabilirdiniz ama şimdi yıkık duvarlar ve toz toprakla kaplıydı. Görünüşü sıcak İran güneşi yüzünden kızarmış olan taretler, Hasan Sabah'ın hazinelerini bekleyen sfenksler gibi duruyorlardı. Kaleye ana giriş bir duvardandı ve giriş kapısının izleri hala görülebiliyordu. Sonrasında Alamut ekibi dikkatini güneydoğu çıkıntısına yöneltti. Kalenin ana bölümüne bağlı bu kısma bazen Piyas Kale ya da Küçük Kale, bunun tam karşısında yani batı kısmındaki ne ise Büyük Kale adı verilirdi. Köylüler daha Prorex bir ad olan Soğan Kale adını kullanırlardı. Bu adı dar bayırın üzerinde yükselen soğana benzer zirve nedeniyle almıştı. Geçmişten beri Soğan Kale'nin güçlendirmesi olmadığına ve ahır ve kışla olarak kullanıldığı düşünülüyordu. Daha önceki araştırmacılar ve köylüler bu kısımdaki yapıları doğru dürüst bir kanıt olmadığı halde böyle nitelendirmişlerdi. Kaleye çıkan yokuş oldukça dikti ve Hasan'ın döneminde de buranın en az bugünkü kadar dik olduğu kesindi. Hemen doğu tarafındaki girişte kayaya oyulmuş mağaralar vardı ama Richard'a göre bunlar ahırdan çok depo odası görünümündeydi. Kaleye birkaç katır getirilebilir ve buraya yerleştirilebilirdi ama genel planını incelediğimizde Alamut'un içinde kalenin içinde varan katır yollarının olduğu, maymun dize göre katırlarla gezmek için daha zor olduğunu gördük. Alamut ve maymun diz arasındaki akılda tutulması gereken bir başka fark daha vardı. Alamut güçlendirilmiş bir kale olarak tasarlanmıştı ve Hasan onun bu temel özelliğini hiç değiştirmemişti. Oysa maymun diz öncelikli olarak bir yönetim sarayı olarak tasarlanmış ve güçlendirmeler tali kalmıştı. Depo odalarının yanındaki kayaya kısa bir tünel yapılmıştı ve böylece nöbetçinin kalenin hem güney hem de kuzey tarafını görmesi mümkün olabiliyordu. Soğan Kalesi'ni araştırmak çok zordu. Bazı yerlerde eğimler nispeten düşüktü ama bizi ilgilendiren kısımlar 70 derece ve üstü eğilimlere sahipti. Kireç taşı çakıl taşlarıyla kaplanmıştı ve bu tehlikeyi arttırıyordu. Richard'ın ekibine baş rehber olarak katılan Şükrallah halatlara ve dağcı kazıklarına aşina olarak görünüyordu ve ekibin Alamut'un bu dik kısımlarını aşmasına eşsiz katkılar sundu. Bu tehlikesi ve zorluğu hesaba katılarak daha önce denenmemiş bir şeydi. Richard dikkatini ilk olarak soğanın zirvesine verdi ve oradaki ince toprak parçasının altında bir burcun ve tüm sırt boyunca uzanan bir duvarın izini bulmuştu. Duvarın dik bir açıyla güneydoğu boyunca uzanan kısmı 45 metre aşağıdaki başka bir burca varıyordu. Burada da dağ tarafına oyulmuş merdivenlerin izleri vardı. Bunlar çok ilginçlerdi. Büyük olasılıkla Moğollar tarafından yıkılmaya çalışılmıştı ama genel yönü kolaylıkla takip edilebiliyordu. Bu burcun doğusunda tepe keskin bir şekilde aşağıdaki dereye varmadan düz bir toprak parçası vardı. Ve tam burada ekibimiz Haşhaşilere ait olduğu açık olan çanak çömlek örnekleri buldu. Ayrıca etrafta su borusu kalıntıları vardı ama öylesini parçalamışlardı ki kanalın yönünü bulmak epey zorlaşmıştı. Soğan Kalesi'nin en ucunda burada önceden çokça insanın yaşadığını gösteren ev ve çanak çömlek kalıntıları vardı. Gezimizin güney eğilimlerine doğru yaptığımız kısmı fazlaca dağcılık yeteneği isteyen zor ve dolambaçlı bir inişti. Profesör Ivanov, Alamut ve Lamassar adlı eserinde aşağı taraflara inen merdiven ya da yollar olma olasılığına dikkat çekmiş ve dağcılık ekipmanı ve makinelerinin yardımıyla dikkatli, ayrıntılı ve emin araştırmalar yapılması gerektiğinden söz etmişti. Richard, bu teoriyi test etmeye ve aşağıda güçlendirme olup olmadığına bakmak istedi. Güney eğiliminin yarısında büyük bir su kanalı ya da ganat vardı. Buraya soğanın tepesinden aşağı inerek ya da yanlardan tırmanarak varılabilirdi. Richard iki yolu da denedi. Benim fikrime göre bu ganatın yapısı kalenin en etkileyici tarafıydı. Gerçekte belki de kayada bir kırık vardı ama haşhaşiler 180 metre uzunluğunda bir kanal kazmışlardı. Kanalın genişliği neredeyse sabit bir şekilde 3,5 metreydi ve derinlik 3,3-3,4 metre arasında değişiyordu. Bir kısmı Moğollar tarafından yıkılmıştı. Bu su kanalı aynı zamanda herhangi bir Moğol saldırısında doğal bir engel görmek üzere tasarlanmıştı. Kuanat'ın biraz üzerinde 4 tane su deposu vardı. Kayaya oyulmuş ve depolama amacıyla kullanılıyordu. Kuanat batıda son buluyordu ve nereye doğru yöneldiğini bulmak imkansızdı. Kuanat düzeyinin altında hiç güçlendirme yoktu. Alamut ekibi dik ve eğilimli arazinin her santimini gezdi ama insanlar tarafından yapılmış herhangi bir savunma izine rastlamadılar. Kuanat'tan kalenin zirvesine giden 2 kat merdiven vardı ve kayaya pürüzlü bir şekilde oyulmuşlardı. Bu merdivenler iletişimi hızlandırıyorlardı ama bize göre temel amaç doğu tarafını çevrelemekti. Soğan Kalesi'nin Richard'ın ekibi tarafından araştırılması dört önemli noktayı ortaya atmıştı. Birincisi, kale daha önce burayı gezenlerin düşündüklerinden çok daha iyi güçlendirilmişti. İkincisi, burada büyük bir topluluğun yaşadığına dair kanıtlar vardı. Üçüncüsü, Goanat'ın yapıtları ve yapısı hakkında yeni bilgiler edinildi. Ve son olarak da ne doğu ne de batı tarafında Goanat'ın düzeyinin altında güçlendirme yoktu. Bu araştırmalar yapılırken Jah ana kampta sağlık işlerine bakmaya devam ediyordu. Şu ana kadar vadideki tüm insanlar geziden haberdar olmuştu ve her yaştan hasta ve yaralılardan oluşan sıra her geçen gün uzuyordu. Ancak Richard, Gazur Kahan'dan gelen köylüleri kabul ettiğinde eksik olan bir şeyler olduğunu hissetmişti. Bu belki de Şükrallah'ı da kendisiyle birlikte getirdiğinden olmuştu ve bu yüzden geziye doğrudan katılmaktan mahrum olma hissine kapılmış olabilirlerdi. Bir noktada Richard onu geri göndermeyi düşündü ama Şükrallah'ın dağcılık yeteneği çok yüksekti ve o aşamada oldukça da gerekliydi. Orada kalışlarının sonuna doğru Richard'la Şahnak'ta buluşacağımız günden bir önceki gece köyde düğün vardı ve bu köylülerle ilişkileri geliştirmek için bir fırsat yarattı. Richard ekibin lideri olarak geline bir ayna ve çatal bıçak takımı hediye etti. Bu hediyeler onlar için kıymetli sayılırdı. Tüm ekip düğüne katıldı. Damat bir başka köydendi. Ve bu yüzden tören yalnızca Gazur Kuhan'la sınırlı değildi. 3 gün önceden kutlamalar başlamıştı ve gelin arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte köyündeydi. Gelin köyden ayrılmadan önce gece gelin evinde büyük bir ziyafet vardı ve Alamut ekibi de davetliydi. 3 koyun kesilmişti ve Gazur Kuhan'da bulunabilecek her şey sofrada vardı. Akşam saat 7'de gelinin evinde yaklaşık 50 kişi vardı ve hareket etmek neredeyse imkansızdı. Yemekten sonra topluluk tekrar oynamaya başladı. Herkes oynuyor ve neşeli bir şekilde koşuşturuluyordu. Saat sabah 5 gibi eğlence bittiğinde herkes olduğu yere yığılmış ve yatmıştı. Ertesi sabah Meg teyp kayıt makinesini ve Ragnar da kameraya aldılar ve gelinin köyden ayrılışını kaydetme işine giriştiler. Gelinin elbiseleri ve kişisel eşyaları tahta sandıklara yerleştirildikten sonra katırlara yüklendi. Tüm bunlar yapılırken köy halkı evin önünde bekliyordu. Herkes en güzel elbiselerini giymişti. Erkekler her renkten pijamalar, kadınlarsa siyah ayakkabılar ve basma kumaştan önlükler giymişlerdi. Uzun bir bekleyişten sonra gelin göründü ve köy halkı şarkılar söyleyip coşkuyla el çırpmaya başladı. Geline içinde kız kardeşlerinin de bulunduğu 15 kişilik bir yardımcı grubu eşlik ediyordu. Tüm köy onların ardından yürüyordu. Sonra diğer taraftan benzer bir alayın çıkardığı bir toz toprak bulutu göründü. İki grup karşılaştığında kısa boylu, kartal burunlu ve parlak bembeyaz dişleri olan genç damat bir elma çıkarıp geline sundu. Gelin elmayı aldı ve yarısını yedi. Kalan yarısını ise müstakbel kocasına uzattı ve o da bu kısmı yedi. Bu sembolik paylaşımdan sonra her iki grup damadın köyüne doğru yola çıktı ve bir saatten biraz daha uzun bir süre sonra köye vardılar. Burada başka bir grup çifti kutladı ve bir kez daha köyü turladılar. Damadın evinin eşiğinde yüzükler değiştirildi ve sonra köylülerin gürültü ve tezahüratları eşliğinde damat geline içten bir öpücük kondurdu. Sonrasında düğün kahvaltısı ortaya getirildi. Bu kahvaltı dün geceki akşam yemeğinden bile daha zengindi. Danslar ve ziyafet olanca neşesiyle devam ediyordu. Ekip üyelerimiz gitmek için kalktıklarında eğlencelerin 2 gün daha süreceğini söylediler. Kutlamalar boyunca ekip üyelerine şeref misafiri gibiymişçesine davranıldı ve veda etmeden önce Mike, Jean'ın çevirdiği uygun bir konuşma yaptı ve evli çifte oralarda gerekli su depolarından hediye etti. Richard'ın Şahrak'ta olması gereken zaman geçmişti ve her zamanki gibi yapılacak fotoğraf ve yüzey tetkiki gibi çok iş olduğu için Richard'ın diğerlerini bırakarak acil bir şekilde beni ve Mino'yu görmesine karar verildi. Kalanlar 2-3 gün içinde işlerini bitirecek ve Richard'ın bizden aldığı mesajları onlarla paylaşacağı Şirkuha'ya yöneleceklerdi.